Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen hafta çok güzel bir konuya giriyorduk, giremedik. Bu hafta girelim inşallah. Şimdi hocam iki yokun arasında varlık olur mu dediniz Necip Fazıl Üstad'dan nakille. Evet. Hocam şimdi psikoterapilerde en büyük sıkıntı şu. Bir hanımefendi evladını kaybediyor. Yani artık çocuk ölmüş. Ama çok seviyor çocuğunu. Veya birisi eşini kaybediyor. Eşini çok seviyor.
Evet.
Hocam siz bunun 100 türlü terapi yapsanız, onu yapsanız, bunu yapsanız hiçbiri fayda etmiyor. Hatta böyle bir vaka var. Bir beyefendi evladını kaybetmiş. Gitmediği terapist kalmamış. Ama acısı geçmiyor. Bir hoca efendiye denk gelmiş. Demiş kardeş niye üzülüyorsun ki? Hmm. O demiş cennette kuş oldu seni bekliyor. Deyince adam bir rahatlamış ki. Bütün tasası ve kaygısı gitmiş. Çünkü hocam ebedi ayrılık fikri adamı yakıyor hakikaten.
Evet.
Şimdi hocam diğer mahlukata baktığımızda mesela bir civciv çıkıyor yumurtadan. Annesini seviyor ama o da 6 ay sonra bir piliç tavuk olduğu zaman artık o ilişki bitiyor hocam değil mi?
Evet.
Annelik falan kalmıyor. Genelde hayvan aleminde hep böyle bunlar. Veya bir ceylanın yavrusu
yemeğini paylaşmıyor mesela. Kendi ayaklar üzerine duracak noktaya geldiği zaman hadi git diyor yani. Yemeğinde tabii yavru ayrılınca gene anne yemeği istiyor. O zaman pençelerini ya da gagalarını göstermeye başlıyorlar. Yani
daha evvel hocam ben bazı belgeselleri çok seyrediyorum. Hocam bir tavuk kartala saldırıyor. Civcivlerini korumak için. Ne cesaret ya, köpeği kovalıyor.
Evet.
Doğanı yatırıp tartaklayan tavuklar gördüm hocam. Civciv olduğu için. Ama sonra
anne olunca şey olunca yüksek.
Farklı. Allah onlara ayrı bir güç kuvvet vermiş o anda. Kendi yemiyor. Hocam 30 gün mesela kalkmıyor yumurtanın üzerinden değil mi? Erkeği biraz yiyecek getiriyor bazı kuşlara.
Evet. Böyle bir fedakarlık var. Evet, olağanüstü.
Ama sonra büyüyünce 3 aylık 6 aylık hani yetişkin olunca o mahlukat artık bile dönüp yüzüne bakmıyor hocam. İlişki bitti yani.
Evet.
Ama hocam şimdi Allah-u Teala bize ruh verdiği için ruh da ezeli ve ezeli demeyelim. Ezeli değil ama ebedi hocam.
Yani evet.
Başı var, sonu yok. Öyle biliyoruz biz. Şimdi böyle olunca ya insan hocam evladını kaybetti mi, bir yakınını kaybetti mi artık ahiret inancı olmadan hocam bunun terapisi yok gibi bir şey.
Evet. Onun için en büyük sorunlardan bir tanesi hocam şey psikoterapilerde anlam sorunu. Anlam sorunu nasıl çözülecek yani? Eğer varlığın başı ve sonu mutlak yokluk ise burada
anlam çıkmıyor hocam.
Anlam çıkmıyor.
Anlamsız.
Dediğiniz gibi. Hani matematikte bazı problemler olur ya öyle yani. Anlamsız, saçma. Yani bir sonuç çıkmaz oradan yani. Matematiği okurda diyecek olduğu bir şey yok yani. Şeyin bir şarkısı var hocam Feridun Düzağaç'ın, matematik yalan söylüyor hocam, kendimden kendimi çıksam sıfır kalır mı hocam? Şimdi bunun gibi matematik açısından artık absürt olan ya da manzaralar oluyor yani.
O yüzden yani iman, hani geçen hafta hatırlarsanız ruhani cennet ve ruhani cehenneme o konulara girmiştik.
Evet.
Şunu demiştik İmam Gazali Hazretleri, insanın içindeki öyle bir cehennem vardır ki o cehennemin ateşi öyle yakar ki insanın kalbini, o insanın vücudunu yok ederek bu acıdan kurtulmak ister hocam. İntihar hocam böyle tarif ediyor İmam Gazali. Yani çok büyük bir acıdan kaçış ölümdür. Ölüm daha az bir acıdır diyor. Nasıl bir acıysa
mesela
cinnet hali.
Mesela işte hocam mesela anlamsızlık, varoluşsal boşluğa düşenlerin en çok yöneldiği şey hocam intihar oluyor. Uyuşturucu ya da intihar.
İkisi de kaçış.
Kaçış.
Gerçekten kaçış.
Mesela aslında ölümden ve yokluktan korkuyor ama birdenbire o kadar acı yaşıyor ki bundan dolayı. Kendini onun içine atıyor. Yani normalde, o olduğunu inanıyor yani.
Yani hocam birisi bir iğneyle gelse korkup kaçıyoruz. Vacık yani evet. Öldürmez bir şey yapmaz. Yani işte bir milimlik patmadan batsa iğne bize ne yapar? Hiç. Korkuyoruz. Hocam hastanede benim çok başıma geliyor. Çocuklar nasıl bağırıyor iğne olmayacağız diye.
Evet.
Bir keresinde 20 yaşında bir kız gördüm. Haline hale girip bağırırken hastaneye ayağa kaldırdı iğne vurulmamak için.
Hocam benim de iğne fobim var.
Eyvah hocam ses falan sesimi
çıkarmıyor. Hocam ilkokulda aşı var. Daha doğrusu ben daha ilkokula başlamamışım. Muhtemelen 4 yaşındayım yani. Ablam, amca kızı ve amcaoğlu bizi aşıya gönderdiler. Ama yarım saatlik dağdan aşağı doğru yürüyeceğiz yani okul şeyde. biz dağın tepesindeyiz, okul dağın eteklerinde yani. Yolda dönen öğrenciler var, aşı olmuşlar veya çocuklar var. Sordum, iğne olayını duyunca ben geri vites hemen
kaçtım.
Bu arada ablam da bu Ali delidir, ne yapacağı belli olmaz, bunu şey diyeyim bari ben götüreyim eve diyor yani. Geliyoruz dönüyoruz eve. Ama bu defa hocam anne korkusu başlıyor. Orada iğne korkusu vardı, burada anne korkusu. Aşı olmadan gelmiş yani, evet. Süpürgenin sapıyla dayak yiyebilir. Aşırı yaramaz bir çocuktum çünkü. Yani onun için yani yediğim dayağın şeyi yok yani.
Haddi hesabı yok.
Haddi hesabı yok. Neyse hocam amca oğlu ve amca kızı geldi. Annemden de korkuyorum. Akşamüstü annem gelecek yani. Annem otlatmaya gitmişti. Sığırları otlatmaya gitmişti. Dedim nasıl aşı oldunuz? Dedi böyle aşı olduk. Tamam dedim. Ben anladım dedim. Olayı çözdüm. Gittim hocam. Diken aldım.
Orayı çizdim.
Diken aldım. Çizdim. Kolumu çizdim.
Aşı olmuş gibi.
Yok şöyle ama. Amca kızından aşı aldım. O çizdiğim yere koydum. O yüzeydeydi o zaman çiçek aşısı hocam.
Hocam sizdeki bir zekayla maşallah.
Ama çocuk aktı hocam. Çapraz olacak kız erkek. Amca oğlundan aldım, ablama yaptım. Ablama da aşı yaptım. Çünkü hocam, ablam da kaçacak, tamam mı?
Hocam şu zekanızı bir koronayla alakalı geliştirsek de. Eyvallah, ne olacak sonunda?
O zor görünce. Annemin yanına gittim. Annem baktı. Yok dedi, bu olmamış dedi. Bu çok yukarıda dedi. Şimdi hocam burada bakın benim iki tane aşı var. İki tane. Bir tanesini böyle dirseğe iyice yakın bir yerde yapmıştım yani. Annem onu yıkadı. Döndüm bir aşı daha yaptım. Böylece çocukken kendi kendini aşılayan bir çocuk olarak.
Evet, diken kullanarak yani.
Şimdi mesela o iğne fobisi diyor. Yani oluşuyor bir şekilde yani. Ama hocam demin siz vurguladınız ya, psikoterapilerde anlam meselesi. Şimdi bazı dinleyicilerimiz şöyle diyebilir. Ya acaba bu biraz mi?
Abartma.
Abartıyorlar mı? veya buradaki tasavvufun verdiği hassasiyetle çok mu sert eleştiri
hocam,
yapılıyor?
Hocam şöyle, biz hayatın manasını o kadar çok içselleştirmişiz ki hayatın manası olmamasını düşünemiyoruz.
Aynen
nasıl
öyle
şey olur? Hayatın manası olmaz mı? Aynen ailemiz öyle var, dinimiz var. Biz sufi bir çevredeyiz. Ama normal bir insan düşünün, dini inançları yok. Hakikaten bu dünyaya ben niye geldim kardeşim? Sıkıntılar var, hastalık var, üniversite imtihanları var. 100 çeşit imtihandan geçeceksin de belki bir işe gireceksin. Hadi işe girdin, iyi para kazanamadın hocam. Maddeci gözle bakarsanız meseleye. Veya hocam hasta oldunuz 50'li 60'lı yaşlarda.
Evet.
Hocam biliyorsun batıda bugün ötenazi tartışılıyor. Niye? Niye acı çekeyim ki diyor. Tamam diyor. Evet. 30 sene yaşadım keyifli şekilde. Yaşım 40 oldu. Hasta oldum. Artık ben diyor yaşamayayım diyor. Çünkü ilerideki bir hayata inanmıyor. İmtihana inanmıyor. O zaman gidip hocam ötenazi olacağım diye hocam ülke gezenler var. Ülkesinde yasak.
Başka ülkeye gidiyor. Hocam mesela Viktor Frankl kitabının bir kitabı, Türkiye'de de çok satan kitaplardan bir tanesidir. Duyulmayan anlam çığlığı.
Evet.
Kitabın adı da önemli. Duyulmayan. Bir anlam çığlığı var ama bunu hiç kimse duymuyor. Onun için Frank mesela logoterapi diye bir, yani anlam terapisi diye bir terapi tekniği geliştirmiş. Anlam konusunda hocam en çok duranlardan bir tanesi Yalom. Yaşayan varoluşçu psikoterapinin önemli isimlerden bir tanesi. Sık sık atıf yaptığımız isimlerden bir tanesi. Kitabı kalınca bir kitaptır. Varoluşçu psikoterapi. Hocam tırnak içi alıntı şeklinde yapıyorum. Yorum katmadan. Çeviriden aynen aktaracağım şimdi Yalom'un cümlelerini.
Evet.
Biz insanlar yaratılıştan anlamı olmayan bir dünyaya fırlatılma talihsizliği yaşamış olan ve anlam arayan yaratıklar gibi görünüyoruz. Bak, anlamı olmayan bir dünyaya fırlatılmışız.
Yalom diyor bunu.
Yalom. Yaratılıştan böyleyiz diyor. Anlamı olmayan bir dünya. Ama diyor, en büyük görevlerimizden birisi yaşamı destekleyecek kadar sağlam bir anlam icat etmek, sonra da bu anlamı kişisel katkımızı inkar etmek şeklinde hileli bir manevrayı gerçekleştirmektir.
Kendimizi kandırmak diyor.
Evet. Yani bir diyor anlamı icat edeceğiz. Yok çünkü.
Evet.
Keşif neydi hocam? Keşif mesela Antarktika kıtası keşfedildi. Yani öyle bir kıta zaten vardı, keşfedildi.
Bu gerçektir.
He. Ama diyelim ki ampul yoktu, icat edildi. Şimdi burada da diyor ki şey yok diyor. Zaten anlamı olmayan bir dünyaya fırlatılmışız. O zaman biz bir anlam icat edeceğiz. Ama bu icadımız aslında bir hile diyor.
Bunun da farkındayız ama ha, çare yok diyor.
Ama hileli bir manevra yapacağız diyor. Kendimizi ikna edeceğiz.
Hocam evvelden fotoğraf makinesine biliyorsunuz böyle bir fotoğrafçılar başını örtünün altına sokar. Kuş çıkacak falan derlerdi bize. Çocuklar.
Evet evet evet.
Biz de kuş çıkacak diye bakarken o kutuya eski makineleri söylüyorum. Resmimizi çekerlerdi.
Hmm.
Ben hala inanırım kuş çıkacağına. O kutuları bir yerden bir kuş çıkış yapmış gibi. Bir manevra yani bir hileyle. Sizi bir manaya inandırıyorlar. Şimdi hocam bunun şu manası var. Biz sufiler için böyle bir tehlike yok Allah'a şükür. Doğuştan hocam biliyoruz. Ben erkeğim veya kadınım. Allah beni yarattı. Bir Müslümanım. Bir aile çevrem olacak. Güzel bir işe girip helal kazanacağım. Çoluk çocuğuma bakacağım. Yaşlansam bile, hasta olsam bile bu da bir imtihandır. Sabretmem lazım.
Evet.
Tedavi ararım ama şikayeti de bırakacağım. Hocam çok güzel bir yol haritamız var ya. Yani hatta hocam şöyle diyor sufiler. Derdim bana derman imiş. Hocam evet. Dehşet bir söz ya. Hasta oluyorsunuz, çocuğunuzu kaybediyorsunuz, sonra anlıyorsunuz ki o derse derman oldu. Mesela gafil bir insan iken bir yakını kaybettiğin için tövbe edip hayatın farkına varıyorsunuz. Hocam mesela adam gözünü kaybediyor, Allah'ı buluyor. Niye? Ya diyor bu nimeti ben kıymetini bilmemişim zamanında diyor. Evet. Ama şunu diyeceğim, dert derman oluyor hocam. Bu tasavvufta böyle bir şey var. Diğerlerinde ise yani dertsizlik adama bela oluyor başına.
Evet mesela stres ve kaygıyla ilgili psikoloji kitaplarına baktığınız zaman hocam genellikle ifade şudur. Streste başa çıkma ya da kaygının üstesinden gelmek. Hep yenmek ve savaş. Tasavvufta kaygı ve stresin üstesinden geliyor ama yetmiyor. Onu bir tekamül aracı olarak kullanıyor. Hocam, bir olgunlaşma. Bir gelişme aracı olarak kullanıyor. Level atlamak için bir fırsat evet. olarak görüyor.
Hocam bunun adı tasavvufta celal terbiyesidir. Hmm. Yani Allah-u Teala bize hep cemalle diyelim ki nimet verse, güzellik, sağlık, afiyet. Bu eksiktir hocam. Niye? Hep sağlık içindesiniz, hep bolluk içindesiniz. Fakirliği bilmezsiniz, hastalığın kötülüğünü bilmezsiniz, hasta
nimetin
görürseniz.
Nimetin kadrini bilmezsin, sağlığın kıymetini bilmezsin. Aynen.
Hatta hocam bazı sağlıklı insanlar hasta insanın hasta olduğuna inanamıyorlar. Ya nasıl olur ya?
Hmm, ya işte, o kadar sağlam bir adamdı. Ya, yani bir aspirin bile içmemişti.
Hocam kendisi çok sağlam ya. Siz hocam benim başım ağrıyor diyorsunuz. Ben diyorum size hocam niye başın ağrısın ki? Benim hiç ağrımadı hayatımda. Senin niye ağrısın ki? Sizin bir diyelim ki dizinizde bir ağrı var. Hocam mümkün değil ya.
Evet.
Böyle bir şey yoktur. Hiç kendisini görmediği için. Şimdi öyle olunca Allah-u Teala bizi bir de celalle tecelli ediyor. Bazen yakınımızı elimizden alıyor. Bazen işimizi kaybediyoruz. Bazen hocam işte trafik kazası geçiriyorlar. Felç oluyor mesela. Ama sağlamken Allah'ı bulamayan adam felç evet. olunca Allah'ı buluyor. Çok ilginç değil mi? O yüzden bu celal tecellisi bizde çok önemlidir tasavvufta. Ama maalesef bugün hocam bu modern hayat hep cemal istiyoruz. Yağlar ballar gelsin rahat huzur içinde böyle. Hani İbrahim Netem'in evet. O sıcak yatağında Allah araması diyelim biz buna.
Evet ama ilginç hocam insan o yolda da mutlu olmuyor yani. Yani hep şey cennet gibi bir hayat yeryüzündeki insanı nankörlük olunca hocam işte.
Hayatta nankörlük. Hocam en mutsuz insanlar en üst lüks içinde yaşayan insanlarmış. Şöyle düşünün 7 yıl otele gidiyor hocam bir adam. Orada diyor ki ya diyor 40 çeşit tatlı vardı. Halbuki diyor benim şey, sevdiğim tatlı cinsi 55. cinse giriyordu. O yoktu. Hiç memnun kalmadım otelden diyor. Yani hocam yemekleri söylemiyorum. Dedim sana tatlılar yani. Başka bir gariban hocam. Diyelim ki dağ başında bir çadır kuruyor. O gece yıldızları seyrediyor mutlu oluyor. Bak bedava hepsi hocam. Hiç para vermemiş bunlara. Bir soğuk pınar buluyor. Onu içip mutlu oluyor. Hocam biz eskiden köylerinde çay yapardık. Süzek de olmaz. Bu dikenler vardır. Kafalı dikenler. Onları süzek olarak kullanırdık. Ama çok keyifliydi halimiz.
Hmm.
Şunu diyeceğim. İnsan rahata alıştıkça huzursuzluk seviyesi artıyor. Bizde meşhur bir hikaye vardır hocam. Bir sultan hanımı imtihan etmek için 10 tane yatak sermişler. Altına bir tane fındık koymuşlar. 10 kat yatağın altına. Sultan Hanım nasıl uyuyabildiniz mi dün gece deyince, çok rahat uyudum ama demiş, sabaha kadar sırtıma fındık gibi şey battı durdu demiş. On kat yatak yani şeyden hocam. Şimdi yani çoluk çocuğumuzu rahat alıştırdıkça esasında onlara kötülük yapıyoruz. Onların artık mutlu olması imkansız hale geliyor.
Evet, onun için hocam mesela çağımızın en yaygın hastalığı narsizm. Narsizmin de en temel karakterlerinden bir tanesi hocam, nankör olmaları.
Hem nankör,
vefasız olmaları.
En iyi ben layığım psikolojisi var bir de hocam.
Ve şimdi nankörlüğün hocam iki türlü tezahürü vardır. Bir, etrafındaki insanların kıymetini, kadrini bilmez. Fakat öbür taraftan da kendi hiçbir şeyin kadrini, kıymetini bilmeyince hiçbir şeyden keyif alamaz, zevk alamaz. Şimdi mesela bir bardak su içerken hocam kendinizi çölde diliniz damağınız kurumuş, böyle neredeyse beyninizin buharlaştığı bir sıcaklıkta su içiyormuş gibi içseniz o nimetin tadı nasıl olur? Öbür taraftan da sanki size silah zoruyla su içiriyorlar. Yani şu susuzluğumu geçireyim de şeye devam edeyim yani. Hayatın akışına devam edeyim yani. Ya da şu trafiğe devam edeyim. Onun için gelenekte hocam mesela bizde kahvenin bir ritüeli var. Japonlarda hocam çayın bir ritüeli var. Niye onu ritüelleştiriyor? Ben şey düşünmüştüm hocam. Hattatlar mesela uğraşıyor saatlerce, günlerce bir yazı yazıyor. Diyelim ki Happy Topu sadece bir besmele yazıyor. Veya da Fatiha suresi yazıyor. Bir an düşündüm. Bu aslında o insan onu yazarken onun anlamı üzerine ne kadar derinleşiyor yani. Bir de onu okuyan ve seyreden insan, yani onu salt bir yazı metni olarak okumuyor. Oradaki sanatı, estetiği, derinlikle birlikte yavaş yavaş sindire sindire okuyor. Ama günümüzde her şey o kadar hızlı ki hocam, hiçbir şeyin tadını alamıyor insan.
Hocam geçen hafta hatırlarsanız tefekkür mevcut dedik de, siz dediniz ki ya bir tefekkür mevcut yok tasavvufta, başka tefekkür cinsleri var demiştiniz. Bunlardan bir tanesi tefekkürü taam. Yemek tefekkürü. He. Sofraya oturduk şimdi. Diyorsunuz ki ya şu balı üretmek için binlerce arı onlarca gün çalıştı diyorsunuz hocam.
Evet.
Bir balın farkına varıyorsunuz. Şu işte efendim sütü üreten varlık, inek o kadar ot yedi, o kadar geviş getirdi falan, çalıştı, çapaladı bize bir bardak süt vermek için. Hocam bu sefer o bir bardak süt içerken acayip keyif alıyorsunuz. O balı yerken ya böyle bal mı olur falan değil de,
evet,
bu balı mübarek hayvanlar benim için yaptılar, Allah onları bana müsahhar kıldı. Hocam tefekkür derinleşiyor, teşekkürümüz artıyor. Geçen bir kitapta okumuştum. Hocam bunu yazan bir psikolog, din adamı falan değil. Dünyanın en nankör insanları depresyona giren insanlardır diyor hocam. Şundan dolayı söylüyor. Yani insan anlaşılmasın, depresyona girmek şu manada kötü hocam. Hocam bu girenlerin çoğu tefekkür ve düşünce yanlışlığından giriyor. Allah'ın verdiği 999 nimeti görmüyor da tek bir yokluğu, yoksulluğu görüyor. Yani sahabeden birisi bir savaşta bir ayağını kaybediyor. Diğer ayağını zıplayarak şükrediyor haline. Hamdolsun Rabbime diyor, diğer ayağım bana bağışladı diyor. O da gitseydi ne olacaktı halim diyor.
Evet.
Zıplaya bir de koltuk değneğine yürürüm ben bu halimle diyor. Bir sopaya dayanarak diyor. Şimdi mesela iki ayağından birini kaybetmiş. %50'sini kaybetmiş bu adamcağız. Ama %50'sinin varlığının hani bardağın yarısı dolu diyoruz ya şimdi. Ama şöyle deseydi bu adam, ya ben bir ayağımı kaybettim artık, hayat benim için bitmiştir, bundan sonra topal yürüyeceğim, görenler beni beğenmeyecek.
Evet.
Tipim bozuldu deseydi hocam, depresyona girerdi o sahabede. Gerçi hocam sahabeden depresyona girdiği vaki değil. Şundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den feyiz aldıkları için hep şükür, hamd, tefekkür, evet, halindeler bu mübarek insanlar.
Evet hocam, siz bal bal deyince aklıma şey geldi. Bir arın hocam ortalama ömrü, bal arısının ömrü bir hafta.
Allah Allah.
Bir hafta. Peki bir hafta boyunca acaba ne kadar bal üretiyor?
Ne kadar?
Mesela acaba bir su bardağı mı?
Değil herhalde.
Bir çorba kaşığı mı?
Değil.
Bir çay kaşığı mı?
Çay kaşığı olabilir
bir
mi hocam?
Bir çay kaşığı. Ya. Bir çay kaşığı zaten hani bazıları, ben öyle yerdim eskiden balı yani. Çay kaşığıyla direkt yerdim yani. Öyle ekmeğin üstüne sürmek falan filan, evet, onlarla uğraşmazdım. Bir ömür veriyor. Şimdi diyelim ki çocuk bunu bilse, yani bir arı ömrünü veriyor ve bir hafta sadece yaşıyor.
İsraf eder mi bu balı?
Benim ise ortalama ömrüm bunun 10 kat şey 10 olur mu? 70 yıl. O 7 gün.
Çarpı 52.
Pardon, 7 hafta, yanlış söyledim. Bir anne ömrü 7 hafta. 7 hafta. 7 kere 7'nin 49 gün yani hocam. Hep evet. Topu. 50 gün bile değil yani.
Ya.
Ve bir çay kaşığı bal üretiyor. Şimdi bu balı yani
israf etmek, nankörce yemek.
Evet.
Olur mu değil mi hocam yani?
Olmaz. Bir de bunun için mesela ne kadar uçuş yapıyor. İnanılmaz. Bir de ilginç hocam, sabahleyin diyelim ki arılar sabah mı çıkıyor bilmiyorum da sabah çıkıyorsalar diyelim ki dağılıyorlar farklı yönlere. Gidenler geri geliyor hocam. Dans ediyor. Diyor ki çiçeğin şu yönde şu kadar miktarda şey var, çiçek var. Herkes dans ediyor ya gidenler hocam. Hangisi de çoksa oraya gidiyorlar.
Hocam çok zor işmiş ya arı olmak.
Ya yani düşünün hocam, bu ne kadar enerji tasarrufu oluyor değil mi?
Öyle.
Mesela şeyler hocam. Arıların,
hocam isterseniz bir kısa araya girelim. İkinci evet, bölümde devam edelim.
Arıların petekleri de mesela altıgen. Orada olabilecek en mükemmel var yani.
Evet. İkinci bölümde hocam devam tamam. edelim. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Bir kısa araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde beraberiz. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam şuradan geldik, manadan geldik. İnsana verilen gıdanın bir manası var hocam. Allah-u Teala o arıyı size hizmetçi kılmış dedik. Siz de arının hayatından bahsettiniz. Bir fedakarlık da hocam. Bütün hocam hayvanlar bize hizmet ediyor aslında. Hiçbir inek hocam sütünü içiyor mu? Bir inek günde 20 litre süt veriyor icabında. Ya biraz da ben içeyim demiyor mesela.
Evet, kendi yavrusuna verse bile fazla gelecek yani.
Biz insana göre ayarlanmış
evet,
o hayvan.
Evet.
Şimdi hocam böyle bir alemde mutsuz olmak ancak nankörlükle olur, sizin dediğiniz gibi narsizmle olur. Narsistler de işte bu şeyle cezalandırılıyor hocam.
İçinde cehennem yaşıyor işte hocam.
İşte hocam
demiştiniz de hani İmam Gazali diyor.
Ruhani cehennem diyor hocam buna. Hocam işte ruhani cennet yaşamak varken niye biz ruhani cehennemi tercih edelim? Bu asırda hocam nedense insanlar cehennemi tercih etmek için para veriyor üstüne.
İlginç, evet.
Cennet bedava hocam. Yani bir tefekkür ortamı, bir sufi yani meclis, zikir ortamları da hocam hiç para istemiyorlar. Hangi camidesi hocam para toplandığını, yani topluyor da camiden sonra, namazdan sonra başka bir cami için toplanıyor. Yani size ibadet ettiğiniz için sizden para istemiyorlar.
Evet.
Ama hocam insanları ölüme sebep olan işte eğlence kültürü hep parayla oluyor hocam. Yani o içki kültürü, uyuşturucu kültürü, dünyanın parasını veriyorsunuz. Hocam yani yanlış anlaşılmasın, biz burada bilmediğimiz için yanlış rakamla verebilir. Bir dozuna bilmem kaç para veriyorsunuz.
Evet.
Niçin? Bir an önce öleyim diye herhalde.
Evet, insan o anlamda yani kendi içinde cehennemi yarattığı gibi kendi dışını da şeye çeviriyor. Etrafına da cehennemi yaşatıyor yani. Düşünün hocam, narsist insanlarla birlikte yaşamanın şeyini, zorluğunu. Benim bir doktoralı bir psikoterapist bir arkadaşım var. Yani nişanlısının şey olduğunu, narsist olduğunu bir yılda anladım diyor. Fark ettim diyor. O kadar ustaca bunu şey diyor ki, kamufle etmeye çalışıyor ki. Ama diyor birdenbire benim hayatımın ne kadar küçüldüğünü, daraldığını, böyle hayatta bağlarımın koptuğunu fark edince diyor birden aydınlandım diyor yani.
Hocam narsistler hayatı zehir ediyor başkalarına.
Evet.
Kibirli insanlar. Bir Allah dostu diyor ki bana kimi getirsen getirin diyor. Yani her türlü kafir, münafık. Yardımcı olurum ama diyor bana kibirli adam getirmeyin diyor.
Evet.
Çünkü hocam şey, kendini dağ gibi gören bir adam sizi sinek gibi görüyorsa siz ne yapsanız kendinizi ona beğendiremezsiniz. Sizden istifade edemez.
Evet.
Sizin de vaktinizi israf eder.
Evet hocam, şey arılardan peteklerden bahsettik ya hocam. Şimdi petekler hocam şey, altıgen. Şimdi mesela işte hakikati, Allah'ın kudretini kavramak için de ne kadar bilgiye ihtiyaç var. Bilginin derinliği arttıkça
tefekkür insan artıyor, iman artıyor.
Allah'ın kudretini olan hayranlığı insanın daha da artar yani. Mesela niçin beşgen ya da yedigen değil de altıgen? Hocam alan, yüzey, hacim vesaire açısından, mühendislik açısından bakılıyor. En az malzeme ile en uygun ve en verimli, en tasarruflu.
Efendim kare olsa model. Değil mi? Köşeler dolmazdı herhalde.
Evet, bu tür sıkıntılar oluyordu yani. Şimdi hani biraz bir zamanlar çok modaydı. İşte aslında bu bir PR tekniğidir. Halkı şey etmek, halka bal satmak için. Adam şeye, peteğin hocam, peteğe diyelim ki Arapça Allah yazısı olacak şekilde şeker döküyor. Arılar da daha çok orayı besliyor.
Böylece
i̇şte
Allah
arılar Allah yazısı. Ya bu tür şeye gerek yok ki. Zaten o peteğin sadece 6 gen olması, yaradanın imzası çok derin ve büyük bir imzadır. Öyle
basit bir imza
basit
değildir.
Bir imza değildir yani.
Yani hocam bugün dünyanın en gelişmiş teknik elemanları toplasalar belki o altıgeni bulamayacaklardı.
Evet.
Bal hususunda mesela. Değil mi hocam? İşte evet. Evler yapıyoruz, yıkılıyor mesela.
Evet.
O kadar mimarımız var.
Ve mesela hocam şeyde onun için bilim ve teknolojide hocam biyomimetik diye bir alan var. Yani canlı dünyasını model alan bilim ve teknoloji çalışmaları. Bir tanesinden bahsedeyim. Benim favori hayvanım hocam şey, peygamber devesi karidesi. Peygamber devesi değil, karides de değil. Peygamber devesi karidesi.
Allah hocam bu neymiş ya?
Hocam.
Sizin Trabzon'da çok yetişiyor.
Yok hocam, keşke evet. Olsa. Okyanuslarda yaşayan hocam. Belki denizlerde de vardır, onu bilmiyorum da. Hocam insanın gözü 10 bin piksel ayırt ediyor. Onunki 100 bin piksel ayırt ediyor.
Of.
Şimdi onun gözünü model alan mercek yapıyorlar. Bunun için çalışıyorlar, modelliyorlar. Modellediklerinde hocam, o mercekte insana bakıldığında hastalıkların hocam cildimize kadar yansıyan ısıları, renkleri vesaire var. Ama insan gözünün bunu ayırt etmesi mümkün değil. Mesela kanserli olup olmadığını teşhis edebileceklermiş.
Hiç yani başka bir şeye gerek kalmayacak, tahlillere falan.
Şimdi Ali Miserez diye benim adaşım yani Singapur'da bir araştırmacı şey üzerinde çalışıyor. Peygamber devesi karidesinin bir de yumruk organı var hocam.
Onu duymuştum hocam. Çok evet. Hızlı vuruyor.
Evet. O keratinden yapılma bir organ. Keratin mesela bizde de saç ve tırnakları üreten ama ondaki keratin hocam şu ana kadar en güçlü şeylerden bir tanesi hali. Bunun için o keratini yapay olarak üretip tanklarda ve uçaklarda zırh olarak kullanmayı düşünüyorlar. Düşün hocam, bir tanka tank savarla bomba atılır ya da uçakla bomba atılır.
Ona dayanacak kadar
ya
güçlü.
Ya da uçağa uçak savarla bomba atılır yani. Ona dayanabilecek kadar bir şeyi var, özelliği var yani.
Sanki hocam o yumruk asla akvaryum camını kıracak kadar.
Evet, onun için mesela cam akvaryumlarda beslenmiyor hocam. Onlar için özel plastik yumuşak olunca o sertlik işe yaramıyor yani.
Tabii. Absorbe ediyor plastik.
Evet. Hocam şey, rakibine mesela şey de fışkırtıyor o. Su, bir damla su atıyor diyelim. O suyu 100 kilometre bir tabancanın mermisinden daha hızlı gidiyor o su.
Suyun altında.
Suyun içinde. Ama şimdi suyun içinde su gidiyor ya, sürtünmeden dolayı 5000 dereceye çıkıyor. 5000 derece hocam bildiğin güneşin yüzey sıcaklığı.
Hocam dehşet bir şeymiş bu ya.
Dehşet bir şey.
Peygamber devesi karidesi bundan demiş yani. Peygamberin gücü var sanki haşa.
Hocam şeyi, peygamber devesi karidesi diye Google'da görsellerde dinleyicilerimiz bir tarama yapsın mesela. Çok da rengarenk bir canlıdır. Mantis karidesi de deniyor. Farklı bir ismi daha
hocam,
var
hocam
yani.
İmam Gazali Hazretleri Allah'ın mahlukatındaki acayip işler diye bir kitap da yazmış. O kitabı ben ele geçirmek istiyorum. Esasında İmam Gazali Hazretleri hocam bu sizin dediğiniz konuları çok işliyor. Ya elimizin, ayağımızın, gözümüzün harikulade özellikleri, hayvanlar aleminin harikulade özellikleri hocam çok inceleyen bir zat. Dedik hocam hani hatırlarsanız geçen hafta ilim ve amel demiştik.
Evet.
Hocam işte bugün biz o ilmi kaybettik. Ben isterdim ki hocam bütün bu belgeselleri biz Müslümanlar yapalım. Uzayın derinliklerini biz keşfedelim. Okyanusların altlarını biz keşfedelim. Ama maalesef hocam biz nedense bir zenginlik peşindeyiz. Hocam halbuki zenginliği siz aramayın. İlimle, amelle meşgul olun. O kendi kendine geliyor bir size hizmetçi olarak. Ama biz hocam bu zenginliği ve refahı ve efendim lüks hayatı hedef haline getirmişiz.
Evet.
Elde etsek bile hocam hayrını görmüyoruz, onu söyleyeyim. O kadarını söyleyeyim.
Kesinlikle. Hocam eski Türklerde çocuklara nasıl isim veriliyordu? Gerçek isimlerini ne zamanki hayata
bir kahramanlık gösterince değil mi hocam?
Bir şey gösterince, kanıtlayınca. Şimdi bizim çocuk yetiştirme tarzımız hocam şey oldu. dönüştü. Hiçbir çaba göstermeden her şeye sahip oluyor.
Hocam biz kahramanlık gösterici çocuklarımıza hiç gayret etmeden iyi bir iş, aş, eş, neyse, ev hazırlamak zorundayız gibi psikoloji var şu anda.
Halbuki bu çocuğa yapılabilecek hocam en büyük kötülüklerden bir tanesi. Mesela birisi gelse hocam, sizin çocuğunuzun parmaklarını kırmaya kalksa, elini ayağını kırmaya kalksa, kırsa, yani çekersin, bulursun bir tabanca, tüfek.
Vurursun
adamı yani.
Nasıl yaparsın evladıma bu zulmü diye.
Ama şimdi bebeklikten itibaren ama bu. Onun çaba göstermesine izin vermezsen, onun gayretine izin vermezsen, her defasında elinden tutarsan, düşüp kalkmasına izin vermezsen, aslında aynı şeyi yapmış oluyorsun yani. Mesela hayvanlar aleminde hocam hiç böyle değil. Hayvanlar aleminde anne babaların birinci rolü yavrusunu yaşama hazırlamak, yaşam mücadelesine hazırlamak.
Mesela hocam bir kuş uçacak hale gelince artık annesi gıda getirmiyor ona.
Evet.
Yem getirmiyor. Artık uç kendin. Hayvancağız aç kalıyor belki yuvada, kuş.
Evet.
Uçmak zorunda kalıyor.
Hocam bir tanesi de çok ilginçti belgeselde. Hangi kuştu onu unuttum. Şimdi yuvaya bekliyor yavru şeyi.
Yemi.
Annesi yemi. Getirin. Annesi de uçmasını istiyor ama uçuramıyor. Bunun üzerine yakın bir ağacın dalına konmuş, ağzında bekletiyor şeyi. Yemi.
Evet.
Niye? Yemi almak için bana uçsun diye. Şimdi ne görüyor musun hocam? Ne kadar zekice bir davranış yani.
Hocam Kur'an-ı Kerim'in örnekleri var. Allah-u Teala bir kuluna mucizevi olarak bir nimet veriyor. Mesela Eyüp Aleyhisselam artık hasta olmuş. Bütün cildini o kurtlar kaplamış falan. Ayağını hızla yere vur diyor. Oradan çıkan suyla yıkan diyor şimdi hocam. Yani adamcağız zaten yani hastalıktan bir hoş olmuş. Ayağını hızla yere vur demenin ne manası var? Allah da sese veremez miydi? Diyor ki son bir gayret göster bakayım. Hadi sana bu mucizevi suyu vereceğim ama sen yine bir gayret göster. Hastasın biliyorum ama olsun. Meryem anamız bir ağacın altında İsa Aleyhisselam dünyaya getiriyor. Çok sancısı var. Ve genç bir kız. Çok 20 yaşında falan değil herhalde. 15'li yaşlarda. Böyle genç bir anne.
Evet.
O diyor ağacı bir silkele bakayım bir. Taze hurma düşsün tepene. Ama yani ya silkelemeden ver. Hazır paket halinde değil mi hocam?
Değil mi?
Hayır. Rabbimiz bize verirken dahi atasana hocam bu rızıklar var ya, İmam Gazali onu da söylüyor. Allah diyor açık bir yani büfe gibi hazırlamış dünyayı ama yine bizim gayret etmemizi istiyor. Ki gayrete göre puan alacağız. Yani mükafat alacağız. Yoksa her şey hazır. Güneşe para vermedik, suya para vermedik. Bunlar ufacık bir hocam harcu merce diyoruz. Karıştırıyoruz birbirine. Allah bize rızık veriyor. Ama evet. Rızık sebepsiz aslında. Yani hocam mesela hocam Mars'taki hocam istediğinle Mars'ta çalışın. Mars'ta bir şey üretemezsiniz. Niye? Allah oraya suyu nasip etmemiş.
Evet.
Güneş de nasip etmemiş belki. Hani diyeceğim insan hocam tefekkür ederse bu kalbimizdeki o cehennem var ya, ruhani cehennemden kurtulabiliriz inşallah.
Evet yani öbür türlü ne kadar bir elin yağda bir elin balda olsa ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor işte yani.
Hocam bir de hayatı birbirimize cehennem ediyoruz. Mesela aile hayatında buna aile terapisi de daha iyi bilir belki. Zahiren hiç görünen bir sebep yok. Bir karı koca. Yani nafakaları var, evleri var, her şeyleri var. Sağlıkları var, çocukları var. Ama hocam negatif düşünceyle, nankörlükle veya hocam aşırı beklentiyle veya kibir, narsizmle.
Evet.
Hocam bakıyorsunuz ev cehennem oluyor. Çocukları kaçmak istiyor, eşler o evden kaçıp kurtulmak istiyor. Ya ama zahiren hani fakirlik olsa dersin ki ya bu kadıncağız aç kalmış, bu bey aç kalmış, eşi hiç yemek pişirmemiş. Hepsi var hocam. Demek ki hocam her şey insanın, Mevlana bunu çok söylüyor. Mutluluk insanın içindedir, dışarıda arama evladım diyor. Hocam bazen de bu cehennemi biz yaratıyoruz. Veya cenneti de biz yaratıyoruz.
Evet yani haşa. Çünkü şey,
yaratmaktan manada yanlış anlaşılmasın. Yani oluşturuyoruz.
Evet. Yani insan çok değişik bir şey. Kafa yapısı var yani. Senarist gibi bir kafası var yani. Diyelim ki iyimser modu olduğunda pozitif düşündüğünde.
Her şeyi düşünüyor.
Bunun için bir çaba gösteriyor tabii aynı zamanda. Ama bu ona avantaj sağlıyor. Çünkü fırsatları, imkanları vesaireyi görüyor. Pozitif noktaları görüyor. Onları kaçırmıyor. Ama karamsar ve kötümser düşünmeye başladığı zaman hocam ya da negatif düşünmeye başladığı zaman en fazla hocam enerji sömüren insanlar negatif düşünceli insanlar yani.
Hem kendisine hem yakınlarına.
Evet yani.
Öyle.
Söylediklerinde haklılık payı olabilir ama hayat bu kadar negatif düşünceyi kaldırmaz ki hocam.
Evet.
Ve ilginç, insanın bedeni de kaldırmıyor. Yani insanın kendi iç dünyası, bazı insanlar vardır hocam, aşırı derecede şey eder, kendi bedenini dinler. Aha oramda hastalık çıkıyor, aha buramda hastalık çıkıyor. Hatta bunun adı var hocam, hipokondriyak.
Hipokondriyak.
Evet. Yani hastalık hastası bunlar. Şey yok, hastalık yok ama o var zannediyor yani.
Hocam bazıları da şöyle söylüyor. Ben
doktor şahsen, doktor dolaşıyor.
Ben bunlara katılıyorum hocam, bu tür tipler. Doktora gidersem hastalığım ortaya çıkar. Şu anda keyfim yerinde diyor. Gidip de niye keyfimi kaçırayım diyor hocam. Bence gerçeklik payı var. Şundan dolayı ciddi bir hastalığınız yok. Ciddi bir MR'si de yok. Hakikaten hocam doktora gitsek hepimiz de şimdi 100 tane hata bulmazlar mı?
Evet.
Bulunur. Bulunca hocam bu sefer o vücut ve kafamız onu daha da büyütüyor gözünde. Vay şeker olmuşum, vay bilmem tansiyonum varmış. Hocam bu sefer daha fazla hastalık sizde tesir etmeye başlıyor.
Yani orada işte hocam istatistiğe hesaba katmamakla ilgili bir problem var. Yani mesela diyelim ki hocam işte aşıda şu riskler var diyor COVID aşısında. Peki COVID aşısı olmadığın zaman ne kadar risk var? Olasılık yüzde kaç?
Yüzde çoğu ölüm.
Milyonda kaç?
Evet.
Artı diyelim ki trafiğe çıkma. Değil mi? Trafikte sonuçta bir ölüm riski yok mu?
Var.
Yaralanma riski var. Yani şimdi ama bir de bazı olasılıkları yıldırım çarpacak diye hocam bir insanlar bağına bahçesine çıkmasın mı? O da bir olasılık. Ama bu olasılıkları bazen şey diyoruz, aşırı derecede abartıyoruz. Diyelim ki milyonda bir şu hastalık olmasa olasılığı var. Hop ona yatırım yap. Ya ona öyle bir yatırımla giderse insan, hipokondriyazis olması kaçınılmaz bir şey işte. Hastalık hastası.
Hocam hakikaten insan olmak çok zor ya. Yani bir ördek yavrusu olsaydık yumurtadan çıkar çıkmaz suya koşardık hocam. Orada ne varsa yerdik, beslenir giderdik. Her şey Allah bizim programımıza yazmış onları. Kaderimize. Evet. Bir aslan yavrusu hocam, bir kedi yavrusu ben ne yiyeceğim diye düşünmüyor yani. Yiyeceği şey belli. Böcekler, fareler falan. Şimdi hocam insan olunca ne yiyeceğim, ne yemeyeceğim, nasıl düşüneceğim, nasıl düşünmeyeceğim hocam. Düşüncenizi de kontrol etmek zorundasınız yani. Yani negatif düşünce işte kötü diyoruz. Hocam tasavvufta biz bunu havatır diyoruz. Havatırın defi diye hocam bizim tasavvufi eserlerde bölümler vardır.
Evet.
Kötü düşünceleri aklımızdan ve gönlümüzden def etmek hocam. Çünkü hocam izin verdiğiniz zaman her şey hocam düşünceyle başlıyor.
Hmm.
Yani ufacık bir negatif düşünce hocam, sonra bakıyorsunuz büyük bir ayrılığa, boşanmaya, katliama hocam hatta dönüşüyor. Geçen hocam bir adam, hani çok da üzülmüştüm ben, bir kedi davasından 7 kişiyi öldürmüştü biliyorsunuz.
Yani
birisine kedisine kış demiş herhalde. Vay sen benim kedi hocam, adam kendisi kedisi zannediyor herhalde. Ya kedisi başka, sen başkasın. Hocam bazen aşırı sevgilerle insan hocam her şeyi sevmeye çok meyilli. İmam Rabbani bunu çok güzel açıklamış. Adam kedisini seviyor, kendisini kedi zannediyor hocam sonra. Birisi kediye kış dese kendisine denmiş kadar kızıyor.
Hmm.
Hocam inşallah haftaya biraz daha devam edelim. Ölümün hakikatine gelmiştik ama ben o konuya girmiyorum artık.
Evet.
Haftaya hocam ölümden bahsedeceğiz. Biraz korkunç konular. Yalan mıydı hocam onu? Olmazsa onu okuyup gelelim biraz da.
Yalan. Bir de şey tabii, ölümü anlamlandırdığın andan itibaren hocam yaşamı insan daha akışkan yaşıyor. Gönlü genişliyor.
Hocam haftaya inşallah bu bilgileri paylaşalım ki biraz da merak etsin kıymetli dinleyicilerimiz.
Eyvallah.
Hocam ağzınıza gönlünüze sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz, insan psikolojisinde tasavvuf ve insan psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.